Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Bu sefer deneysel bir yayın yapıyoruz. Nasıl bir deneysel yayın yapıyoruz? Periskop önümüzde açık. Şu anda aslında bizi canlı izleyenler var öğle vaktinde.
Evet.
Öğle saatleri saat 3'e geliyor aslında. 2.30.
2.30, 3 gibi.
Evet, yavaş yavaş 3.30 gibi de bitmiş olur herhalde çekimimiz. Bu sırada bizi izleyenlerden eğer haberlerle ilgili yorumlar gelirse onların yorumlarını sizlere aktaracağız tabii ki konularla ilgili. İsterseniz ilk haberimizle başlayalım. Aslında ilk haberimiz herhalde herkes tahmin etmiştir. 31 Mart elektrik kesintisi.
31 Mart vakası.
Değil mi? 31 Mart vakası. Tüm ülkede elektrikler gitti bildiğiniz gibi. Enerji Bakanı bir açıklama yaptı, Enerji Bakanımız. Ama henüz daha tam olarak neden gittiğini kimse bilmiyor. Teknik bir arıza var. Evet, ama teknik arıza neden kaynaklandı? Hala daha kesinleşmiş değil tamam.
Terörist saldırı diyenler de var. Gerçi ona tam bir açıklama yapmadılar. Teknik aksaklık diyenler var, ama bu kadar büyük kapsamlı nasıl bir teknik aksaklık var? Dediğin gibi açıklama yapılması lazım. Şimdi baktığın zaman çok alakaya maydanoz bir konu olacak ama NASA Mars'a gönderdiği bir cihazın tekerleklerinin niye arızalandığına dair bir bildiri yayınlıyor.
Evet, halbuki halka yayınlamasına gerek yok böyle bir şey.
Ve abi 11 sayfa süren niçin tekerlekler hasar gördü, ne yapılmalıydı, nerede hata yapıldı gibi. Çünkü niye? Devletten, daha doğrusu halktan vergi alıyorlar ve bu vergiler karşılığında bu işlevler yapılıyor. Yani NASA devlete bağlı bir şey ve devlet kendini bu konuda sorumlu hissediyor. Biz şurada hatalar yaptık, şunları yaptık, bunları yapacağız falan filan. Bizim burada da böyle bir kesinti olduğunda dürüstçe çıkıp insanların şurada şöyle bir hata yaptık, yani şu önlemleri alacağız, şunlar olmamalıydı gibi şeyler söylemesi lazım diye düşünüyorum, ama senin de dediğin gibi ne olduğu belli değil. Ve bu belirsizlik insanları daha çok üzüyor. Devletine karşı, kendi yaşadığı ülkeye karşı bir şeylik oluşturuyor.
Bir negatif algı yaratıyor, negatif ister algı istemez. Beklentiyi biraz düşürüyor. Şimdi orada öyle bir şey var ki, elektrik dağıtım şebekesiyle ilgili biz bazı bilgiler veren bir video çektik ve elektrik dağıtım şebekesi gerçekten karmaşık bir altyapıya sahip ve bazı arızaların neden kaynaklandığını gerçekten bulmaları çok uzun zaman alıyor. Biliyorsun, elektrik mühendisleri odasından ayrı bir açıklama geliyor. Bu şebekeyi kurduğu söylenen bir işte profesörden, bu şebekenin kurulumu kısmında çok büyük emekleri olmuş bir profesörden farklı bir açıklama geliyor. Enerji Bakanı çıkıyor, diyor ki işte her türlü ihtimali değerlendiriyoruz, terör olabilir diyor, işte siber atak olabilir diyor. Bazıları çıkıp diyor ki siber atak olması oldukça zor, çünkü bazı yerlerin kapatılabilmesi için şalterin elden kapatılması lazım diyor. Hani bazı noktaların devre dışı kalabilmesi için. Ama bildiğimiz şu ki arkadaşlar, santraller düzgün bir şekilde çalışıp bu elektrik dağıtım şebekesine elektrik vermeye devam ederlerken bu dağıtım şebekesinde bir sıkıntı yaşanıyor. Büyük bir santral devreden çıkıyor, şu anda en yüksek olasılık bu. Ve bu santralin devreden çıkması sonrasında yaşanan dalgalanmayla bu dağıtım şebekesindeki domino etkisi yaşanıyor ve diğer santrallerle devreden çıkarak tüm ülke belli bir süre elektriksiz kalıyoruz. Şu anda dünyada da buna benzer yaşanmış şeylerin örnekleri aslında diğer videomuzda çok net bir şekilde vardı. Benzer şeyler Amerika'da da yaşanmış, Almanya'da da yaşanmış, Hollanda'da yaşanmış. Bunun önüne geçmek için de bazı atılımlar atılmış. Şu anda yakın zamanda bir tek Hindistan, Endonezya gibi yerlerde görüyoruz bunların yaşandığını. Ama bazı arkadaşlarımız şeyi unutuyor. Hollanda'da Amsterdam'ı ve çevresini kapsayan yine çok büyük bir kesinti yaşanmış. Diyorlar ki Hollanda küçücük yer, bizim ülkemiz dev gibi yer, bizim ülkemiz Hollanda'yı niye karşılaştırıyorsunuz falan filan. Halbuki küçük dedikleri yerler büyük yerler, o kadar da küçük yerler değiller. Ekstra olarak Hollanda'da kapanabiliyorsa bize de kapanır, işte bizimki çok doğal bir şey demiyoruz. Sadece şunu demek istiyoruz biz orada. Bu tip elektrik arızaları yaşanan şeyler. Ve bazen kimi zaman açıklaması olmuyor. Hollanda hala da siber atak mı değil mi tam olarak kesinleştirememiş mesela olayı.
Bugün halen onlar
elektrik kesintisini 27 Mart'ta yaşanmış onlarınki de. Çok yakın bir tarihte yaşanmış bir elektrik kesintisi. Belki de orada denediler, bizde tuttu. Hani orada birkaç yer kapandı. Biz de hepsini kapatabildiler.
Burada komple kapatabildiler.
Evet, öyle bir şey olabilir. Ama böyle üzücü bir durum yaşadık. Gerçekten elektriksizliğe de hiçbir şekilde tahminimiz olmadığını gördük hep beraber.
Hakikaten yani
berbat bir durumdu.
Yazı okumuştum da ne kadar hani medeniyetin şu anda bağlı, ne kadar bağımlı olduğunu şeye görebiliyoruz, elektriğe görebiliyoruz aslında.
Ve şöyle garip bir durum var. Yani hiçbir şekilde jeneratör falan desteği de büyük kurumlar dahil kar etmedi. Çünkü elektrik kesintisi uzun sürdü. Kısa sürmedi. Yani bir iki saatlik elektrik kesintisinden bahsetmiyoruz. Sabah 10.30 gibi gitti. Bazı yerlere akşam 9'da geldi
yani
mesela.
Alınan önlemlerin de sadece geçici süreliğinin olduğunu görebiliyoruz. Daha uzun süreli şeylerde.
Tabii o zaman enerji santrali kurman lazım herhalde.
O zaman bir nükleer santral kurmak için de acaba şey yapıyorlar.
Ya nükleer santralden aslında olayın çok alakası yok. Yani mesela enerji isteğinin, enerji talebinin düşük, enerji arzının yüksek olduğu bir dönemde bu olay gerçekleşti. Yani hemen gerçekleşmiş bir olay, şeyden dolayı gerçekleşmiş bir olay değil. Yani ihtiyacın karşılanamamasından dolayı gerçekleşmiş bir olay değil.
Zaten sebebi de bilmediğin için bunun üzerine yorum da yapamıyorsun.
Yapamıyorsun. Ama nükleer santral kurulursa bu bizim gelecekteki enerji ihtiyacına cevap vermek açısından önemli bir atılımımız olacak. Bir de hani bu işin profesyonelleriyle biraz kitap okumuş insanlarla konuştuğumuzda ise mesela nükleer santrale, rüzgar enerjisine falan şöyle bakıyorlar. Diyorlar ki nükleerden de enerji elde et. Sonuçta yeraltı kaynaklarından da kömürden de enerji elde et. Rüzgardan da enerji elde et. Dalgadan da enerji elde et. Böylece sen enerji elde ettiğin noktaları çok yay. Her konumdan enerji elde et ki birisi arızalanırsa
diğerinden
takviye edebilecek bir gücün olsun. Şimdi sadece hidroelektrik santrallerinden enerji elde edersen kuraklıkta diyorlar ülke elektriksiz kalır. Sadece rüzgardan bunu sağlayamaz.
Rüzgar esmesi.
Evet, sadece güneşten de sağlayamazsın. Senin enerji kaynaklarını bir şekilde çoğaltman, alternatif yerler oluşturman lazım diyorlar. Ben de buna katılıyorum gerçekten.
Kesinlikle çoklu olması lazım.
Evet, nükleer de olmalı. Bir yeri de olmalı. Ya şimdi nükleere karşıyız, evet haklısınız. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu var. Bütün gelişmiş ülkelerde, bütün hepsinde nükleer enerji santrali var büyük ülkelerde.
Ya tabii ki.
Ve yenileri kuruluyor. Mesela Amerika'da çok uzun yıllardır kurulmamasının sebebi aslında Amerika'daki teknik şartnamelerin çok sert olması ve bu şartnameleri o fiyata sağlayacak firmaların ihalelere girmemesinden kaynaklı bir şeymiş. Mesela orada yeni nükleer santraller yapılıyor. Herkes şey düşünüyor işte büyük devletler yaptı yenisini yapmıyorlar. Hayır, yenileri yapılıyor. Yapılmıyor değil, yeni nükleer santraller
yani
yapılıyor ne yazık ki.
Genellikle bu tarz konular açıldığında felaket senaryoları üzerinden gidildiği için insanlar biraz daha buna temkinli yaklaşıyor.
Evet, inşallah bir daha böyle bir durum yaşanmaz ve iyi bir teknik açıklamayla da halkımıza sorunun nereden kaynaklandığı, hatanın nerede olduğu izah edilir. Bekliyoruz. Örtbasta edilmesin bazı şeyler. Açık açık söylensin. Ama işte bizde de şey var. Nasıl ki en ufak iyi bir şeyi bile bazı insanlar hiç ilgisi alakası olmadığı şekilde sahipleniyor. O konuyla hiç bilgisi alakası olmasa dahi. Bu yüzden de her bir kötü şey onlara mal ediliyor. Eğer sen ilgin alakalı olmadığı bir şeyi sahiplenmezsen gün geldiğinde de gururla çıkıp sorun bundan kaynaklanmış diyebilirsin.
Yani kesinlikle.
Çünkü sorun olduğu zaman biliyorlar kendilerine patlayacak. Bu sefer de çıkıp şey yapmıyorlar. Sorun onlardan kaynaklanmasa bile söylemeye korkuyorlar. Böyle bir durum var ne yazık ülkemizde. Bir diğer haberimiz ise bizleri çok yakından ilgilendiriyor. Neden? Günümüzde akıllı telefonlarda en çok şikayet edilen şey akıllı telefonun yaygınlaşmasıyla oldu ama akıllı telefonun olayın ilgisi yok. SMS'den bahsediyoruz. Çünkü reklam SMS'lerinden, reklam aramalarından bahsediyoruz. Şu anda has safhaya ulaşmış durumda telefon aramaları ve telefon SMS'leri. Alakanızın olmadığı yerlerden aramalar gelebiliyor.
Kastamonu'daki bilmem ne hamamından geliyor ya bana.
Ya beni bir kere aradılar ki o numarayı biz sadece TTNET'le paylaşmıştık. Burada altını çiziyorum. Nasıl paylaştım ben biliyorum. Annem teknik işlerden anlamadığı için kendi ismiyle benim telefon numaramı kaydettirmiş. Onun ismiyle beni arıyorlar o yüzden. Böyle abuk sabuk yerlerden gitmişler. Telefon numaramızı bir şekilde paylaşmış TTNET. Sağolsun. Sağolsun yani paylaşmış. Dediler ki işte ben bilmem ne köyünden arıyorum. Biz dedi buraya bir süt çiftliği kuracağız. Ortak olmak ister misiniz? Ya dedim sen şaka mı yapıyorsun ya? Dedim, telefonumu bulmuşsun, tanımadığın birini arıyorsun, bir de sana ortak olacağım yani gelip.
Ya bu bayağı bir normal herhangi bir numarayı çevirip de şu işi yapacağım ortak olur musun da aynı.
Aynı yani hiçbir farkı yok. Ne yazık ki böyle bir durum var ama bunlardan kurtulacağız gibi görünüyor. 1 Mayıs'tan itibaren arkadaşlar yürürlüğe girecek kanunla beraber artık size reklam SMS'i veya reklam araması yapacak kuruluşların bundan şey yapması lazım. İsmi nedir? İzin yapması lazım. Sizden izin almış olması
çok
lazım. Bence en önemli gelişmelerden bir tanesi bu oldu. Eğer sizden izin almadılarsa cezai şartları var. Ama tabii ki bu cezayı nasıl alacaklar, kim nerede nasıl şikayet edecek bunlar değişik durumlar. Hani para cezası belirlenmiş ama nasıl
bu
işleyecek
uygulamada
bu süreç
nasıl olacak?
Bence operatörü de ceza kesilmesi lazım.
Kesinlikle.
Yani bunları satanlara da ceza kesilmesi lazım. Bu bilgiyi başkasıyla paylaşanlar. Şimdi burada reklam SMS atanlar demiş ama tamam bir şirket de var. Benim bilgilerimi satıyor bir başkasına. Buna kim ceza kesecek?
O daha beter aslında.
Bence daha beter
yani,
evet.
Bir noktada bazı kayıtlarda sana düşüyor. Cep telefonunu yazıp yazmamak. Adam diyor ki işte istisna yollardan, haberlerden bilgi almak istiyorsan tamam. Sen elle giriyorsun ama bir süre sonra pişman oluyorsun. Diye.
Evet.
Ama hakikaten senin bilgin dahilinde az önce benim verdiğim bilmem neredeki hamamlardan davetiye veya süt mandıra açıyoruz ortak olur musun hangi birisinden saçma sapan alakaya maydanoz mesajlara engel olması.
Bir de şimdi ben burada şey de bilmiyorum onu nasıl engelleyecekler mesela o da önemli bir konu. Mesela ben sana gıcığım. Senin Talha Et Ürünleri diye bir tane kasabın var. Sana da deli fitil oluyorum. Gittim Bulgaristan'da bir elemanlarla anlaştım. Dedim ki sen Talha Et Ürünleri'nin reklamını at Türkiye'deki şu telefon numaralarına. Paso Bulgaristan'dan SMS geliyor. Talha Et Ürünleri aldın. Adresimiz bu.
İllallah diyorsun sen de gidiyorsun Mesut Et Ürünlerinden almaya başlıyorsun ondan sonra.
Yok seni şikayet etsem. Şimdi senin gönderip göndermediğini nereden bilecekler? Nasıl bir süreç işliyor orada? Bir sürü soru işareti.
Yani evet.
Yani kanun geçiyor ama ne yazık ki orada bazı sıkıntılar var. Ekstra olarak firmalara şu zorunluluk da geliyor. Eğer böyle bir SMS yolluyorsa şey yapmak zorunda. Yani kolay bir şekilde bu SMS sisteminden çıkma şartını seçeneğin sana sunması zorunda.
Tıpkı nasıl ki mailine gelen bazı reklamlarda eğer bu haberi görmek istemiyorsunuz veya bu mailin tekrarını görmek istemiyorsunuz ayrılın abonelikten evet. gibisinden bir seçenek varsa bunun da olması lazım.
Açıkçası kesinlikle. Denedim. Mesela Maltepe Belediyesi taciz şeklinde resmen böyle telefon sapığı gibi sürekli SMS atıyor. Başkanımız burada, başkanımız şurada, başkanımız tuvalete şimdi girdi, şimdi çıktı, sifonun sesini duyduk falan gibilerine saçma sapan SMS göndermeye başlıyor böyle çok yoğun bir şekilde. Ya dedim aradım, çıkartın beni dedim bu sistemden. Tamam dedi, 3 güne çözülüyor dedi. Hala daha geliyor, 4 ay oldu. Hala da SMS gelmeye devam ediyor başkanla ilgili.
Başkanımız ikinci çocuğu.
Aynen, altın takmaya buraya falan. Gelebilirsin falan diye. Mesela Keely'yi aradım, bir alışveriş yapmışız. Allah'ım şu indirim oldu, bu indirim. Onlar da seni çıkartıyoruz dediler. Çıkartmadılar.
Şey de çok kötü mesela. Hastaneye gidiyorsun, özel hastaneye.
O ayva yedin onda.
Onlar daha beter.
Onlar daha beter.
Ya evet. Bunlar sürekli ya işte check-up yapalım falan filan. Hani şey bekliyorlar. Hani Allah muhafaza kanser olsun da bir gelsin artık. Ne zaman acaba ölüm döşeğini?
Değil mi? Doğru.
O zaten biliyorsun özel hastaneler bildiğin alışveriş merkezi şeyiyle çalışıyor. Öyle, evet. Mantığıyla çalışıyor. Hani gerçekten de bu noktada devletin ama bu teknolojiyi bu işleyişi daha detaylı bir şekilde araştırarak senin dediğin gibi suistimal etmeye mahal vermeden yürürlüğe koyması lazım diye düşünüyorum.
Öyle gerçekten. Evet, sizlerle de paylaşmış olduk. Hem canlı yayında izleyenlerimizle, kamera canlı yayında izleyenlerin bu tarafta olduğu için arada bizim gözler de bu tarafa kayıyor.
Bu tarafa kayıyor, evet.
Yalnız kesinlikle. Programda çok stabil değilmiş periskop.
Onu da görmüş olduk.
Chat ekranı çoğu gidiyor. Zaman gidiyor, ben kendime şuradan like basayım.
O kalpleri sen mi yapıyorsun? Evet. Ya? Evet, ben buradan oyun dünyasına haberlere geçmek istiyorum arkadaşlar. PC oyuncularının uzun süredir büyük merakla beklediği GTA ertelendi. Umarız ertelenmezse Nisan ayında çıkışını gerçekleştiriyor. Çıkış öncesinde pek çok ekran görüntüsüyle karşılaştık işte PC versiyonundan vesaire diye ama herkes bir video istedi. Video görmeyi daha çok arzu etti ve nihayetinde Rockstar tarafından 60 FPS
değerinden düşmeyen bir
tanıtım videosu yayınlandı. Sizin şu anda izlediğiniz video arkadaşlar tabii ki 60 FPS değil çünkü bu
25
videonun
kare saniye,
kendisi
evet.
25 kare saniye kare nasıl bir cümle
kare
kurdum
saniye.
Kare saniye. Ancak bölüm sonu canavarında GTA 5 künyesine giderek arkadaşlar bizim özel embed ettiğimiz yani gömdüğümüz bir video var. O video oynatıcı üzerinden GTA 5'in 60 FPS videosunu PC sürümü için izleyebilirsiniz. Gerçekten de 30 FPS 60 FPS oranını çok fazla önemsemeyen birisi olarak o akıcılığı gördüğüm zaman gözüme çok hoş geldi.
Ben de akıcılığı görünce oyun bambaşka bir oyun olmuş gibi hissettim.
Gerçekten çok evet. Hoş ama tabii bu ne kadar optimize edilmiş.
Ama nihayetinde 60 FPS'yi göz göremez biliyorsun. 24 sonrasını göz göremez.
Ya tanıtım videosunda özel bir çalışma yapmış olabilirler. PC'de ne kadar stabil olacak? Her kasada aynı kaliteyi ve ayarı yakalayabilecek mi? Bunlar soru işareti diye düşünüyorum ben.
Tamam, çok yüksek detayda. Ben her yeri en yüksek çözünürlükte detay kaybolmadan görmek istiyorum dersen yüksek bir sistem isteyeceği aşikar ama şu anki konsollarda çalışıyor ya.
Ya tabii ki canım. Yok ben 60 FPS oranından bahsettim.
Ha, evet 60 FPS, FPS oranından biraz bahsettim.
O tıpkı yani, tanıtım videosundaki gibi öyle tereyağına aslında, kıl çekercesine video ilerleyecek mi acaba?
Bana göre GTX 780 yani şeyde mesela AMD tarafına baktığımızda pardon mesela 7870 ve sonrasında bu şeyi yani oyunu 60 kare saniyede oynayabilmen lazım. Yok, en azından konsol grafikleri.
Tabii şimdi burada zaten en önemli unsur şeyin optimizasyonu oldu GTA 5'in. Yatıp kalkıp onu konuşuyoruz. Çünkü GTA 4'te o kadar ertelemelerin ardından çok sıkıntılı bir oyunla karşılaşması PC oyuncularının haliyle isyan etmelerine sebep olmuştu. GTA 5'te umarım optimizasyon sıkıntılarıyla karşılaşmayız da tıpkı o tanıtım videosunda olduğu gibi
yani
yağ gibi akan bir oyunla
karşılaşmayız. Son dönemde çıkan her oyunda olduğu gibi patch beklemeyiz değil mi? Yama evet, çıksa da oyunu oynasak diye yani.
Evet kesinlikle katılıyorum.
Son dönemde öyle bir moda oluştu. Oyunlar çıkıyor ne yazık ki sonra da yama bekliyoruz. Çıksa da oynasak diye.
Yani Rockstar'a bu sefer bilmiyorum biraz daha güveniyorum. Daha önceki yaşanan sıkıntılardan edinmiş oldukları tecrübelerle birlikte bu kadar da bekletmelerin üstüne optimizasyon sıkıntılarıyla çıkan bir oyunda olursa tam bir facia olur diye düşünüyorum PC oyuncuları açısından. Umarım gerçekleşmez de PC oyuncuları da oyunlarını oynadıktan sonra güzel modlarıyla birlikte GTA 5'i süslerler diye umut ediyorum. Buradan hemen gün içerisinde flash haber olarak haber programımıza dahil ettiğimiz bir haberimiz daha var arkadaşlar. Sony daha önce Gaikai'yi satın almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam $300 milyon gibi bir ücret vermişlerdi ve Gaikai Japon menşei bir bulut sistemiydi arkadaşlar. Daha doğrusu bu bulut sistemiyle birlikte bir oyun servisi sunuyorlardı. Daha sonra Square Enix falan da hatta kendine ait bir bulut sistemi şey yaptı, yayınladı. Tomb Raider'dır, Hitman'dır. Bu tarz oyunları ücretsiz olarak oynayabiliyorduk. Hatta işte aylık 5 lira veriyordun. Belli bir noktaya kadar ücretsiz oynuyordun. Ondan sonra da kiralıyordun evet. Tahmini oynayabiliyordun. Gaika'yı yanlış hatırlamıyorsam Japon'du. Şimdi de online satın alınmış Sony tarafından ki senle program öncesinde konuşmuştuk. Sen online'ın sıkıntıda olduğundan bahsetmiştin.
Online zaten uzun zamandır battı batacak deniyordu. Yani bu oyunları yüksek maliyetlerde, bandwidth maliyetlerini karşılayarak sunucularda böyle barındırmak, insanları oynatmak kolay değil. Bir de oyun firmalarının sonuçta bir para ödüyorsunuz. Avrupa'daki sunucularını falan kapatmıştı firma yavaş yavaş. Böyle Amerika'ya çekiliyordu. Şimdi de Sony tarafından satın alındılar ama patentleri için satın alındı.
Sony kapatmış her şeyi. PlayStation Now geliyor. Amerika'da şu anda beta aşamasında biliyorsunuz arkadaşlar. PlayStation Now'da aslında Sony marka televizyonlarda ve çeşitli PlayStation ürünlerinde, çeşitli Sony ürünlerinde PlayStation oyunlarını stream edebildiğiniz bir sistem. Orada da tabii kira sistemi mevcut. Yine belli bir ücret ödüyorsunuz ve o ücret karşılığında oyunları oynayabiliyorsunuz. Bence oyun ücretlerinde bir düzeltmeye gidilirse hoş bir sistem olabilir ama burada internet altyapısı çok önemli. Online oyunlar hiçbir şekilde bence bulut sistemde oynanamaz çünkü gecikme oranı hali hazırda başlı başına bir problemken bulut sistemi üzerinden hiç mi hiç olmaz.
Ben bulut sistemi üstünden strateji oyunu oynamıştım online'ın ilk zamanlarında. Strateji oyunları çok rahat oynanıyor. FPS oyunları zor. Yani böyle gerçekten o minisaniyenin önemli olduğu oyunları oynayamıyorsun. Araba yarışı oynayamıyorsun. Çünkü orada çok önemli var. Yani.
God of War tarzı oyunlar falan oynanabilir diye düşünüyorum ben.
Bir derece işte. Lag eğer çok böyle has safhada değilse.
Değilse kesinlikle. Evet. Sadede gelecek olursak PlayStation Now sisteminde az önce Mesut'un da belirtmiş olduğu gibi online'ın hali hazırda edinmiş oldukları tecrübeler ve patentlerinden yararlanarak PlayStation Now sistemini daha güçlü bir hale getirmeyi amaçlıyorlar. 30 Nisan tarihinde online belki kapılarını kapatacak ama öteki taraftan PlayStation Now'a kaynak olmuş olacaklar diye düşünüyorum.
Evet bakalım bu yani bulut servisleri ne kadar süre daha etkili olacaklar. Daha doğrusu ne zaman etkili olmaya başlayacaklar?
Evet daha doğrusu
daha
kesinlikle.
Doğru şu an bir etkileri yok. Yani bu yüzden de merakla bekliyoruz. Çünkü ülkemizdeki internet altyapısı daha PlayStation'ın şu oyunu paylaşma seçeneğini bile kaldırmıyorken biz nasıl internetten oyun oynayacağız değil mi böyle?
Oyun indiremiyoruz ya.
Steam servislerinin ama avantajı çok büyük. Yani tamamen geliştiklerinde cihazın gücü bağımsız istediğin oyunu oynayabileceksin aslında.
Ya şimdi
mesela bir arkadaşımız da yazmış Türkiye'ye gelmesi herhangi bir şey değiştirmeyecektir. Altyapı hemen halen çok kötü demiş.
Tam da
doğru
ondan
söylemiş.
Bahsedecektim ben de. Stream ne kadar servis ne kadar başarılı olursa olsun internet altyapısı kötüyse yani PlayStation yani Sony istediği kadar bu sisteme gerekli değeri versin, gerekli yatırım yapsın ama götürdüğü ülkedeki altyapı kötüyse onu da yapabileceği bir şey yok. Evet, ne yapacak? Sony kendisi bir şey şeyin altyapısını mı kuracak?
Yok yani, kesinlikle tabii böyle ki bir şey olmaz. Olmayacak.
Ama Riot Games kuruyor biliyorsun.
Amerika'da. O değişik bir şey.
Onların parası var çünkü.
Mesela Shit tabletlerde oynanabilen grid oyunları stream olayının ne kadar ilerlediğini gösteriyor demiş bir arkadaşımız. Aslında arkadaşlar yani Shit tabletlerde yapılan stream olayı bizim bu Steam'in evdeki
evet yani bir makine olarak. Üzerinden alıyorsun görüntüyü.
Yani evinizdeki bir LAN üstünden makine üstünden alıyorsunuz. Zaten evinizde en kötü 100 megabit kabloyla bağlantı var. Hadi kablosuz bağlanıyorsan 20 megabiti yakalıyorsundur. O apayrı bir dünya giriş gidiş kısmında. Ama bizim bu anlattığımız servislerin asıl amacı Amerika'daki bir sunucudan mesela Türkiye'de oyun oynamak. Ya da trende yolculuk yapıyorsunuz. 4G üstünden trendeki cep telefonunuza Crysis'in gelip oynaması.
Tabii yani canım mesela. Ya mesela şey düşün. Twitch'ten yayın yapıyorsun. Frankfurt'u kaynak gösteriyorsun. Yayın evet. Yaparken 8-9 saniye gecikme oluyor. Kaldı ki orada bir veri alışverişinin yaşandığı evet. Bir oyundan bahsediyoruz. Saniyelerin önemli olduğu oyunlardan bahsediyoruz. En fazla Hearthstone oynanır.
Evet öyle bir şey yapabilirsin. Ya da işte diyorum ya strateji oyunları bazen. Evet. Turn-based oyunlar falan çok rahat bir şekilde oynayabilirsin. PC tarafına geçtiğimizde enteresan bir ürün haberi var. Bugün aslında bize basın bülteninde düştü bunun. Western Digital, Xbox One ve PC uyumluluğu üstüne vurguladığı bir sabit disk, harici sabit diskin tanıtımını yaptı. Sabit diski genel olarak baktığımızda My Passport X olarak geçiyor. Xbox One'ın hani X kısmında. Aslına bakarsanız bildiğimiz taşınabilir sabit disk, 2 terabaytlık bir sabit disk. Xbox One'ın çok güzel bir özelliği var. Şimdi PlayStation'a da oyunları yedekleme özelliği geldi ama oyunları oradan çalıştırabiliyor musun? Denemediğim için bilmiyorum. Xbox One'da oyunları depoladığınız USB sabit disk üstünden çalıştırabiliyorsunuz. Bir formatlıyor onu özel olarak. Oyunları oraya kuruyor ondan sonra şifreli bir şekilde. Ne yapacaksınız? Mesela diyelim ki evinizde oynadığınız bir sürü oyun var internetten indirdiğiniz. Bu sabit diske kurulumu yapıyorsunuz. Arkadaşına gittiğinizde sabit diski götürüyorsun. Konsolu götürmüyorsun. O Xbox One'a bağladığın anda şak oyunlar orada. Oynamaya devam et. Kendi aynen. Kullanıcı isminden
konsol gelip. Taşımana gerek yok.
Evet aynen konsol taşımana gerek yok. Sabit diskin duyurusun şöyle önem taşıyor. İlk defa bir firma hani bu olaya bir şey yaptı. vurgu yapıp
konsol pazarına da birazcık.
Evet, konsol pazarı için bir donanım firmasından bir donanım görmüş olduk. Bu konsolda çalışacağı garanti ediliyor diyor Xbox One'ın sonuçta. Aynı tabii ki sabit disk alıp PlayStation'a taktığınız orada da çalışıyor. Sadece şunun altını çizmişler. Bu sabit diski Xbox'a taktığınızda Xbox One özel bir format attığı için PC'de kullanmak istediğinizde PC'nin de format atması gerekiyor.
O yüzden yani iki tane seçeceksin artık.
Evet, iki tane
Xbox One özel olacak. Bir de tabii orada Xbox One adını kullanıyor olması da Xbox One sahipleri için ayrıca bir şey önem arz ediyor.
Evet, önem arz ediyor. Eğer böyle bir sabit disk arıyorsanız mesela artık Western Digital tarafında ya, Xbox One için
üretilmiş bir sabit disk var. Uyumlu muydu, olur muydu, olmaz mıydı?
Hiç düşünmeden satın alacaklar.
Düşünmeden kesinlikle evet. Alabileceksiniz.
Ekstra olarak arkadaşlar şöyle bir durum da söz konusu. Genel olarak baktığımızda hani bu sabit diskte 2 terabayta 50 tane ekstra oyun kurabilirsiniz demiş.
Çok çok iyi.
Evet, bu da gerçekten iyi bir...
Zaten bu neslin en büyük baş ağrılarından bir tanesi de alan.
Alandı.
Yani 500 GB'lık bir hard disk ne
Xbox
kadar
yeterli. Xbox One'da aslında bu özellikler niye ön safhada, niye konuluyor Tahla? Xbox One'ın şey özelliği yok. Sabit diski kolay değiştiremiyorsun.
Evet, daha sıkıntılı.
PlayStation'da sabit disk çok kolay değiştirilebildiği için düşünmemiş Japonlar.
Evet,
ben
hatta
alır almaz 1 terabayt bir disk taktım mesela.
Şeyde vardı.
Evet, bir videomuz var öyle.
Videosu da var. Rehber video.
Böyle yapabiliyorsunuz. Xbox One'da da artık bir diskimiz var. PlayStation 4'e de oyunları yedekleme seçeneği geldi artık.
Çok önemli bir özellik.
Bence de çok önemliydi.
Ya o Steam'de export ediyorsun mesela, alıyorsun. Sen almışsın oyunu. Steam Skylines sende var. Export alıyorum ben. İndirmek yerine kendi PC'ye
evet, kendi hesabından girip oyunu satın aldıysan.
Xbox One'da ve şimdi hele hele PlayStation 4'te en büyük eksikliklerden birisiydi bence. Olması
şimdi onu da hallettiler. PlayStation 4'te tabii yazılım kısmında daha bir sürü eksik var. İnşallah yavaş yavaş hallederler.
Halledecekler ya. Sony kanadı bayağı uğraşıyor. Yani son dönemde yapmış olduğumuz haberlere de hep değiniyoruz ya. Adamların en büyük gelir kaynağı PlayStation markası olduysa mutlaka çok çok daha işler çıkaracaklar diye
mutlaka,
düşünüyorum.
Mutlaka evet. Bir diğer haberimiz de Asus tarafından geldi. GTX 980'in arkadaşlar 20. yıl özel versiyonunu çıkarttılar.
Zaman ne çabuk geçiyor
evet,
ya.
Evet, Nvidia ile çalıştıkları 20 yılın şerefine bir böyle ha, altın 980, görünümlü bir 980. Ha, 980 için. Şu zaman hızlı geçiyor ama hala daha bir 980 alamadık mesela. Öyle evet, bir durum var. Fiyatı hala daha çok yüksek. Kartın genel özellikleri arasında daha serin çalışan, daha sessiz çalışan bir 980 çift fanlı soğutucusuyla beraber bunun üstünde durmuşlar. 4 GB DDR5 belli var, 256 bit. Genel olarak baktığınızda işte 1317 MHz'de çalışan çekirdek saat hızı, 1431 hızı MHz'de boost'la beraber çıkıyor. Bellek hızları da 7 GHz olarak belirlenmiş. Eğer şu sıralar özel bir ekran kartı almak istiyorsanız Asus tarafında böyle bir seçeneğiniz var artık.
Paranızda var.
Evet,
varsa tabii.
Paranızda varsa.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçelim. Az önce Xbox dedik. Xbox'la devam edelim arkadaşlar. PlayStation kullanıcısı olup da Oddworld'u duymayan, bilmeyen, ucundan köşesinden yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. Oddworld'u biliyor musun?
Biliyorum tabii ki.
Ape abimiz vardı. Yani o sarı sarı patlak gözleri vardı hani kurbağa misali.
Şey oyunlardan bir tanesi aslında.
Çok güzel bir bulmaca.
Bu bulmaca oldu. Çözme oyunlarının en tavan yaptığı dönemlerde kesinlikle en çok konuşulan oyunlardan bir
kesinlikle
tanesi.
Hatta kısa süre önce Remastered sürümü çıktı. Aslında remake diyelim. Remastered demek.
Ve bedavada PlayStation Plus evet, sahipleri aldılar.
Limit Test adıyla çıkmıştı ve çok çok başarılıydı o da. Oddworld yapımcıları tarafından bir açıklama yapıldı geçtiğimiz günlerde. Xbox markasının aslında çıkış döneminde Nintendo gibi daha çok herkese hani hardcore dediğimiz öyle sadece vahşi oyunların olduğu oyun, bir konsol değil de böyle biraz daha aile konsolu olmaya çalışan bir konsol olmayı amaçladığını, hatta Microsoft'un Oddworld markasını Nintendo'nun nasıl Mario'su varsa Microsoft'un da Abe olsun diye almayı amaçladıklarını söylediler. Hatta Microsoft bir dönem şey düşünmüş, konsolu ücretsiz verelim sadece yazılım satalım. Almak isteyenlere Xbox'ı tamamen ücretsiz olarak sunacaklarmış ama daha sonrasında yazılımdan kâr etmeyi amaçlıyorlarmış ki bugün baktığımız zaman ben mantıklı buldum bunu. Çünkü gerek PlayStation 3'te gerek PlayStation 4'te diğer konsollarda da öyle en büyük kâr yazılımlardan
evet,
elde ediliyor.
Doğru.
Evet, donanım da bu noktada önemli rol oynuyor ama yazılımın çok daha büyük fayda sağladığını biliyoruz. Hatta PlayStation 3'ün uzun bir süre zararına satıldığını da biliyoruz. Bunları göz önüne alınca Microsoft'un bundan 13-14 sene önce yapmaya çalıştığı bu girişimi mantıklı olarak da yorumlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Bunun yanısına Nintendo'yu da satın almaya çalışmış Microsoft. Bu benim daha önce de duyduğum bir haberdi aslında.
Açıklamanın zamanı manidar mı?
Ne için?
Genel olarak baktığımda hani konsol satışlarında geride kalan artık bir konsol var.
Hayır, şey Nintendo için mi diyorsun?
Yok, Microsoft için.
Microsoft için mi? Bilmiyorum, belki de değiştirecekler mi stratejilerini?
Ben anlamadım bunu, değişik.
Çok eski ama bu hani Game Industries'e Xbox markasını daha önce neler yapmaya çalıştığını almışlar ama bilmiyorum yani, belki de olabilir ilerleyen
değişik
dönemde
bir durum var.
Stratejik değişiklik.
Çünkü genel olarak baktığında satın alsa keşke firma satsaydık diyordur belki şimdi.
Halen arada bir o söylemler ayyuka çıkıyor biliyor musun? Yine mi Xbox satıldı, satılacak mı falan filan gibi şeyler var. Kim alacak o da çok önemli.
Amazon alacak bütün... diyorlardı. Ama onlar farklı bir yolda gidiyorlar. Şu anda kendi konsollarını...
Twitch falan da aldı adamlar. Çok
evet, bir değişik şekilde. Bir şekilde yürüyorlar
yani onlar. Yani bakalım. Gerçekten de ilginç bir detay. Hani casual kitleye yönelik daha ailevi bir konsol olma fikri. Hatta Nintendo'yu satın alamadıktan sonra 20 yıllık partneri vardı. Hep dile getiriyoruz bu programımızda da. Rare.
Evet.
Rare firmasını aldılar ama daha sonra stratejik bir değişiklik yaparak işte Halo'dur, Gears of War'dur, ilerleyen dönemlerde Ninja Gaiden'dır, bu tarz Fable, bu tarz oyunlarla boy göstermeye başlayınca biraz daha PlayStation vari, hardcore kitleyi avucunda tutmaya çalışan bir konsol olunca haliyle Rare'ın da yapmış olduğu oyunlar, Cameo vardı mesela.
O çok güzel bir
oyundu. Çok güzel bir oyundu. Evet. Elementleri kontrol edebiliyordun. Evet. Onu da Rare yapmıştı biliyorsun değil
çıktığı
mi?
Çıktığı döneme nazaran çok daha çok farklı güzel. Fikirleri bir arada sunan bir oyun.
İşte Rare o tarz oyunlar yapabilen bir firmaydı ama bugün pek esamesi okunmuyor. Zattrick Zuttrick işte şey oyunları yaptırdılar adamlar. Kinect oyunları evet. yaptırdılar. Bu işte stratejik değişiklik o firmanın da nalları dikmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Bir diğer haberime geçeceğim. Yine Xbox'la alakalı. Bu haftaki haberlerimiz genellikle Xbox kanadından geliyor.
Benim de sabit disk haberi tam tuz biber olmuş.
Tam tuz biber olmuş. Birazcık sanki Microsoft sponsorluğunda gibi oldu program. Halo Boş Guardians'ın arkadaşlar çıkış tarihi açıklandı. İki ilginç videoyla açıklandı. Live action videoları yayınlandı Halo 5 Guardian'dan. Multiplayer betasına katılmıştım. Hatta zaten bölüm sonu canavarında bir açıklama videomuz var. Yani oyunla ilgili yapmış olduğumuz yorumlar var arkadaşlar. Merak edenler bakabilir. Gerçekten çok başarılıydı. Halo 4'te ben birazcık daha Call of Duty vari olduğunu düşünmüştüm. Hatta Halo 5'in ilk tanıtım videolarını gördüğümde tamam artık ya bu Call of Duty gibi bir oyun olmuş diyordum. Ancak
oynayınca farklı
değil mi? O kadar güzel bir kıvamında yakalamışlar ki oyunu. Tam espora da uygun hale gelmiş. Muhteşem olmuş. Multiplayer'i hatta dedim ki ya bu betaya metaya gerek yok. Satsınlar böyle alırım yani. Dedim yani. O derece çok başarılıydı. Bunun yanı sıra Master Chief'i ve yeni Ajan Locke isimli Spartan'ı görüyoruz arkadaşlar. Halo serisi biliyorum Türkiye'de çok fazla takip edilen bilinen bir seri değil ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Master Chief normalde ana yani hikayenin en önemli karakteridir. İnsanlığın kurtarıcısıdır. Ancak bu live action videolarına baktığımızda bir tanesinde insanlık seni kurtarıcısı olarak tanıyor falan diyor. Hatta heykelinin yaralı vaziyette
duruyor ama. Sonra bir tanesi de bu şeyin
düzeni. Ajan Locke da silah çıkarıp bu düzen bitti artık falan filan diyor. İkinci live action'da da tam tersi. Bu sefer Ajan Locke yaralı vaziyette. Master Chief gelip onu öldürmeye çalışıyor. Burada nasıl bir hikaye sunumuyla karşı karşıya olduğumuzu ben çok merak ediyorum. Acaba bu oyun işleyişinde de yer edecek mi? Yaptığımız seçimler, gittiğimiz yollar, oyun sonunda karşılaşacağımız...
İşte iki farklı karakter seçip herhalde onların yolunda mı ilerleyeceğiz?
Yolunda mı ilerleyeceğiz? Çok büyük heyecanla bekliyorum açıkçası. Halo 4 ile birlikte ben birazcık beklentilerimi düşürmüştüm ama 343... Bungie'nin 343'e devretmesi sonrasında birazcık sürünceme de kalmıştı seri. Çok çok iyi bir oyun gelebilir.
Ya arada kan değişikliği böyle güzel sonuçlar çıkartabiliyormuş evet. demek. Yani evet, bazen kesinlikle. Hantallaşıyor firmalar. Yaptıkları şeylerden, kalıplardan vazgeçmek istemiyorlar. O kalıbın içine sıkışıyorlar. Halo kalıba sıkışmıştı. Şimdi o kalıptan çıkmış gibi gözüküyor. Özellikle ben hani multiplayer betasına katılamadım. Sonrasında birçok video izledim. Videoları izlemek bile çok eğlenceli.
Çok çok güzeldi. Çok 60 güzel FPS olması bile.
Bambaşka olmuş. Ya, oyun zaten çok güzel gözüküyor.
Kesinlikle.
Şimdiki haberimiz otoyolların güvenliğiyle ilgili. Aslında otoyolların demeyelim, bisiklet sürücülerinin diyelim. Bisiklet sürücülerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi karanlıkta çok fazla seçilememeleri. Zaten bisiklet küçük bir şey. Her ne kadar böyle flaşör falan taksalar da biliyorsun araba kullanıcıları arabalar dışında bir şey görmeyi reddediyorlar.
Böyle fosforlu ceketler falan giyer.
Giymek lazım işte ama herkes giymiyor. Giyseler de yeterli o şeyi sağlayamayabiliyorlar yansıtmayı farkındalığı. Şimdi Volvo bazı İngiltere'deki geliştiricilerle beraber çalışarak bir tane spray çıkartmış. Bu spray üstüne sıktığında herhangi bir şeyin yansıtıcılık değerini çok arttırıyorsun.
Acayip hoşuma gitti.
Evet, uçuk bir şey. Bu spray ile beraber 10 gün boyunca sıktığınız şey inanılmaz yansıtıcı özellik kazanıyor. Ben yorumları okurken bazıları şey demiş. Rusya'da bazı insanlar bunu plakaya sıkıyormuş. Zaten uzun zamandır bu tip şeyler varmış. Plakan gözüküyor ama fotoğraf çekmek istediğinde bir fotoğraf kamerası ona inanılmaz yansıma gidiyor. Hani plakayı yansıtır yapıyorsun ki böylece emniyet şeridinden falan giderken.
Kimse görmüyor.
Fotoğrafını çekemiyorlar mesela. Onun için kullanılıyormuş Rusya'da biraz böyle şeyler. Ama İngiltere'de bisikletliler artık daha fazla görünür olacaklar.
Da
daha
İngiltere'de olacaklar. Hayati bir şey için evet. kullanılıyor. Rusya'da.
Hatta reflektif özelliği olan, bir yansıtma aşağı. Özelliği olan bir şeye sıktığı zaman kat ve kat etkisini çoğaltıyormuş.
Çok çok başarılı bir şey olmuş zaten. Evet. Volvo'nun genel itibariyle biraz değil fazlasıyla ticari anlayışını önlem, emniyet amaçlı yani reklam ettiğini düşünüyorum ben. Ya kötü manada söylemiyorum evet. yanlış anlaşılmasın. Çünkü Volvo'ya baktığımız zaman işte 2020 yılında hedefimiz kimsenin ölmediği kazalar sloganı var.
İngiltere'de bu olayın başlangıcının sebebi de 19.000'den fazla yılda bisiklet kazası meydana geliyormuş. Mesela, çok
mesela araba kanadında gerçekten çok güvenilir firmalar
mesela
arasında yer alıyor.
Volvo ender firmalardandır. Araba güvenliği konusunda çalışır. Onlar artık arabanın güvenliğini geçtiler. Arabaları güvenlik konusu zaten üstün standartlar.
Arabanın etrafındaki unsurları da güvenli hale getirmeye çalışıyorlar.
Yayalara çarptığında işte yayaya karşı bir hava yastığı yapalım. Kaputa düşerse kafası vurmasın falan filan tarzı çalışmaları da var.
Filmde. Evet, kesinlikle bu slogana uygun şekilde hareket ediyorlar diye düşünüyorum. Bakalım 2020 yılına geldiğimizde hakikaten de araba kazalarında ölümsüz kazalarla karşılaşabileceğiz mi?
İnşallah. Gerçekten zaten insansız arabalarla beraber biraz...
Ecel geldi mi Mesut? Volvo falan dinlemez.
Olur diyorsun.
Artırlı ama tabii ki de işin şakası bir tarafa, böyle önemli bir sloganla yola çıkıp da sadece araçlar değil etraftaki unsurları, senin dediğin gibi yayalar, bisiklet sürücüleri, belki ilerleyen dönemlerde sadece bisiklet sürücüsü olarak da görmemek lazım mesela. Motosiklet sürücüleri. Evet. Hele hele bizim köylerde falan ışıksız mışıksız motosikletler var. Onlarda da işe yarar tabii. Oralara ulaşır mı bu teknoloji bilemiyoruz.
Yavaş yavaş şey oluyor biliyorsun, tepeden aşağı.
Ama kesinlikle çok çok başarılı bir teknoloji. Çok güzel düşünülmüş bir fikir.
Benim de çok hoşuma gitti. Şu an sadece İngiltere'de satılıyormuş. Dünyanın genelinde yayılacak bir yakın bir zamanda bu spreyler. Bir diğer haberimiz Festo'dan. Festo Almanya'nın pneumatik devlerinden bir tanesi. Dünya kullanıyor. Pneumatik sistemler, fabrika otomasyonlarını daha fazla gördüğümüz. Bu bantların falan döndürülmesi, arçakların işlemesi, otomatik sistemlerin, robot kolların falan çalışmasını sağlayan genel ağ yapıları aslında. Basınç bazlı çalışırlar. Pneumatik dediğimizde aslında benim anladığım oydu. Yani bizim gördüğümüz en azından. Basınç bazlı çalışan, ağır yükler kaldırabilen işte otomasyon sistemleri. Ama Festo tabii ki işin değişik teknolojiler kısmında da var. Hani robot kollar falan yapan firma. Aynı zamanda fabrika dışında da bu teknolojileri nasıl kullanırız, doğadan nasıl ilham alır, kendimizi geliştiririz tarzında çalışmalar yapıyor. Bir ara uçan martıları vardı. Uçan bir kuş yapmışlardı. Gerçek gibi görünüyordu. Şimdi ise mesela bir karınca sürüsü yapmışlar. Bu karınca sürüsü ortak olarak iş yapabiliyor. Ve yine kendi geliştirdikleri teknolojilerle beraber çok ufak mikro seviyelerdeki, ufak boyutlardaki karıncaların hareket edebilmesi, birbirine anlaşabilmesi sağlanmış belli bir noktada. Yük taşıyabiliyorlar. O ayaklarının hareket edişi bile mini motorlar sayesinde, sistemler sayesinde tasarlanmış.
Ya zaten hani doğanın teknolojiye muhteşem bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. İşte örümcek ağının esnekliğinden tut da işte karidesin kabuğunun çok sertliğinden veya işte helikopter, eskiden biz Yusufçuk diyorduk, helikopter ondan esinlenince hepimiz helikopter böceği demeye başladık.
Rusya'da mesela benzer bir atak helikopteri var, biliyorsun, çift pervaneli daha fazla yük
yani
kaldırabiliyor.
Yani bu unsurlar, daha önce yine bir programda bahsetmiştik, bir araba modelini bir balıktan alıyor falan demiyorum ama şu anda balığın adı yine aklıma gelmedi ama genel itibariyle doğa sanki böyle şey gibi geride kalmış gibi, teknolojinin geride kalmış bir unsur gibi ama doğadaki unsurlar aslında en üst düzey teknolojiler diyebiliriz herhalde bu.
Evet, mesela bir kelebek geliştirmişler yine. Kelebekler bina içindeki GPS sistemi sayesinde, konumlama sistemi sayesinde nereye otomatik olarak uçabiliyor binanın içinde, nerede olduğunu biliyor. Ekstra olarak gruplar oluşturup, kümeler oluşturup binanın içinde yine kümeler halinde uçabiliyorlar. Gerçek kelebek gibi.
Kelebekler çok inanılmaz. Güzel. Gerçekten. O uçuk kanatlarındaki yani. Esneklik, uçuş tarzları vesaire gerçekten çok güzel. Hatta bu ilham alma olayına biomimikri deniliyordu diye hatırlıyorum.
Ya olabilir,
bu
ben
bayağı
bilmiyorum
bir
açıkçası.
Şey haline gelmiş. Hani bu teknoloji ve doğanın arasındaki iletişime biyomimikri adını falan veriyorlar.
Doğrudur. Ben bir açıkçası şey araştırmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim burada. Kelebeklerin uçuşu ama inanılmaz.
Çok güzel.
Mükemmel.
Ben gerçek zannettim. Evet. Zaten başlangıçta.
Festo'nun kuşu da aynı bir şekilde.
Şey dedim, acaba ilk önce gerçekleri gösterip ardından kendi yaptıklarını gösterecekler.
CGI gibi duruyor değil mi? Bir Nisan şakası gibi.
Çok çok başarılı.
Ekstra olarak firmanın bir de mukelemunun dilinden aldığı, ilham aldığı bir tane robot kol var. Bu robot kolda her şeyi çok hassas bir şekilde tutabiliyor. Ucunda özel tam o dil yapısına benzeyen bir sistem var ve işte ufak bir bilyeden tut da gözlüğe, fincana, tornavidaya kadar hepsini çok rahat bir şekilde kavrayabiliyor, kontrol edebiliyor. Aslında biz hep robotların bildiğimiz ellere sahip olmasını bekliyoruz, insan ellerine i̇nsan sahip elleri. Olmasını bekliyoruz ama doğada demek ki daha aslında bu işi daha farklı şekilde halletmiş, daha basite indirgemiş yapılar da mevcut. Festo da bundan ilham almış. Bu robot kol mesela laboratuvar ortamında tüplerin yer değiştirilmesi falan gibi işleri çok rahat yapabilecek
i̇nsan,
gibi duruyor.
İnsan elinden daha hassas.
Evet, çok hassas.
5 parmaklı zaten. Olması gerekmiyor yani.
Bir de yani yumurtayı bile hassas bir şekilde kavrayıp bir yerden bir yere taşıyor. Demir bilye ayrı, yumurtanın biliyorsun şeyi ayrı, basınç uygulaman gereken basınç. Çok hoşuma gitti açıkçası.
Evet, çok önemli teknolojiler. Şeyler falan geliyor aklıma. Oyunlarda mesela Enslaved vardı. Kız çıkarıyordu bir tane Yusufçuk böceği ama robot. Salıyordu. O robot uçuyordu falan böyle. Etrafı falan çekiyordu. İlerleyen dönemlerde bu teknolojiler işte kameralı hale falan filan getirebilir diye düşünüyorum. Buradan oyun dünyasının haberlere geçeceğim arkadaşlar. Yine Xbox kanadından bir haberim olacak. Quantum Break aslında 2016 yılında ertelendi, haberleri çıktı ama zaten Quantum Break'in açıkçası ne zaman çıkacağına dair net bilgiler yoktu. Ama şunu söyleyebiliriz ki 2015 yılı içerisinde gelmeyecek arkadaşlar.
Üzücü
Quantum Break biliyorsunuz Max Payne ve Alan Wake gibi yapımlara imza atmış olan Finlandiyalı Remedy Entertainment tarafından geliştiriliyor ve kuantum fiziği, zamanı durdurma, ileri geri sarma gibi öğeleri kullanarak farklı bir shooter deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Grafikleriyle de aslında Xbox One kullanıcıların iyi ki bu cihazı almışım dedikçe
evet, bir evet. yapım. Evet, zaten yani geride bıraktığımız dönemde de yine Xbox 360'da Alan Wake'le ben değerinin bilinmediğini düşünüyorum.
Evet, Wake'in. Doğru.
Yani PC'ye çıktı da Allah'tan satış rakamlarıyla bir nebze olsun Remedy ihya etti. Umarım Quantum Break'te sadece Xbox One platformuna özel kalmaz. Her ne kadar Xbox One sahipleri bizim platformumuz evet, özel olsun doğru. deseler de genel itibariyle Remedy'nin daha sonra PC'ye oyun çıkarttığını biliyoruz. Yani American Nightmare'de öyle oldu mesela. Alan Wake's American Nightmare'de daha sonra PC'ye çıktı. Ben PC'ye de çıkmasını istiyorum açıkçası. Ne kadar oyuncu oynarsa bu tarz oyunları o kadar iyi olacaktır bizim için. Tabii ki de bu 2016 yılında çıkması üzücü mü Xbox sahipleri açısından? Bence değil. Forza 6 gelecek. Halo 5 gelecek. Tomb Raider var. Fable Legends geliyor. Yani bu tarz oyunların olduğu bir dönemde de zaten biraz daha hani beklemesi olur. Gelirse tabii ki de oynarız ama bu oyunun eksikliği 2015 yılında Xbox One'ı etkilemez diye düşünüyorum. Çok güzel yapımlar var Xbox One kanadında yıl sonunda.
Ama yine kullanıcıları etkileyecektir. Yani şöyle etkileyecek. Ha, kullanıcıları canım, böyle firmaya bağlılığını biraz azaltıyor. Tavsiye etmesini belki engeller. Çünkü bazen o kırgınlıkla ya arkadaş aldık konsolu ama oyun çıkmıyor falan diyebiliyor. Diğerlerini görmüyorsun. Çünkü böyle ya, çok baba bir yapım böyle geciktiği zaman. İşte baba bir oyun böyle geciktiği zaman, sanki hiç oyun çıkmamış gibi filan hissiyatına kapılmıyor musun? Öyle bir his var yani.
Üzülüyorsun ya ama evet. bekliyorum. Ya bekleme süreci eskiden şeydi. Yani ya, yurt dışından dolar çok da pahalı değilken oyun aldığım zaman bir ay falan bekliyordum. Eskiden böyle uçaklı şeyler de yoktu. Hani GameCube döneminde
şimdi
falan.
Şimdi 7 gün sürmüyor
gelmesi. 2 ay 3 ay falan gemiden oyunun gelmesini falan bekliyordum. Böyle o geldiği an falan güzeldi. Ben bir noktada beklemenin hoş olduğunu düşünüyorum ama dediğin gibi erteleme haberleri insanları olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bir diğer haberime geçeceğim. Ben bu tarz aslında şeyleri kampanyaların çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Change.org üzerinden yapılan kampanyaların
ben de evet.
herhangi bir şekilde resmi makamları veya bir firmayı etkilediğini
abuk sabuk
belki
şeyler.
Belki muadili vardır. Örnekleri ya, varsa yorumlarda yazarlarsa ben sevinirim.
Ben zaten orada bir şey rastladım Tala. Benim adıma benim isteğim dışında bir hesap açılmış ve bazen o yatıyordu o hesap. Böyle değişik bir şekilde. Evet, orada bence bir altyapıda eksiklik var. Yani güvenlik açığı var orada.
Kesinlikle
zafiyeti var.
Katılıyorum sana. Her ne kadar bu Change.org'da yapılan oylamaların, kampanyaların, anketlerin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünmesem de bölüm sonu canavar üzerinden de paylaştığımız bir haber var. Sizlerle de paylaşayım arkadaşlar. En azından biz görevimizi yapalım. Valve'in Türkiye'de Counter-Strike Global Offensive ve Dota 2 sunucuları açmasına dair bir imza kampanyası başlatılmış. Bu her iki oyunda gerçekten çok popüler bizim evet. ülkemizde. Hele hele Counter-Strike dediğin zaman
sular duruyor.
Akan sular duruyor. Bu noktada da tabii ki Counter-Strike ve Dota gibi böyle saniyelik hareketlerin çok önemli olduğu ve rekabetçi yapının ön planda olduğu oyunlarda tabii ki de internet bağlantısı, ping oranları çok çok önemli. Bu noktada ülkemizde sunucuları olursa Valve'in çok daha iyi olacaktır. Ancak Change.org'dan yapılan bu kampanyanın ne kadar etkili olacağı
ne
büyük bir soru işareti
orada,
olduğunu düşünüyorum ben.
Evet, benim de aslında anlatmak istediğim kısa kısa haberlerim var. Hızlıca onlara tabii. geçeyim Taha. Nikon 4K çekim kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Yine aynasız kamerasını tanıttı. Kameranın aslında en büyük özelliklerinden bir tanesi retro bir görünüme sahip olması. Eski tarz kameralara çok fazla benziyor. Ve genel olarak 4K kaydedebiliyor oluştu Nikon tarafında. Yani kullanıcılardan ilk defa gördükleri keyifli bir şeydi ama biraz şaka olarak değerlendirenler var. Neden derseniz kameranın genel olarak özellikleri iyi aslında. Saniyede 20 kare çekebiliyor otofokuslu. Otofokus özelliklerini geliştirmişler. Yüzün üzerindeki noktadan işte faz ayrımı yaparak çok net, rahat bir şekilde hızlı netleme sağlayabiliyor. Lens değişim seçenekleri çok çoğaltılmış durumda. Adaptörle Nikon'un bütün lenslerini, Nikon lenslerini kullanabiliyorsun ama 4K çekim yapabiliyor diye lanse ettikleri kamera 4K'da 15 kare saniye video çekebiliyor. Şimdi böyle olunca da bir anlamı yok zaten. Yani
4K'nın hakkını veremiyor. Yani.
Evet. 1 inçlik sensöründe 20 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Genel olarak ISO aralığı da 160'da 12.800 olarak belirlenmiş. Kamera hani resim kalitesi olarak falan iyidir. Aslında J4'ün bir upgrade versiyonu bu işte. Artık Wi-Fi'la akıllı cihazlara bağlanabiliyor. Onların üstünden kontroller falan sağlayabiliyorsunuz ama 4K özelliği üstüne bu kadar fazla durmaları işte bu tip eleştirileri üstüne getirmiş. Neden 4K 15 kare saniye demiş herkes?
Bu Nvidia'nın şeyine benzedi ya. ekran kartına.
Ya o tamamen ayrı bir şey ama.
4 GB değil de 3.5 GB.
Evet, 4K diyor. Gerçekten 4K var ama alıyorsun 15 kare saniye. O da değişik bir durum olmuş gerçekten. Bu arada Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait bazı veriler paylaştı. Böylece en hızlı telefondan en yavaş telefona doğru bir sıralama da yapılmış oldu. Genel olarak listeye baktığımızda birinci sırada Samsung Galaxy S6 yer alıyor. Samsung'un yeni nesil işlemcileri gerçekten çok hızlılar. Samsung Galaxy S6 Edge hemen arkasında. Edge'in daha yavaş olması enteresan burada. Aralarında bariz bir fark var. HTC One M9 geliyor. Biliyorsunuz Snapdragon 810 Yonga setiyle burada olması doğaldı. Listede bence garip yerde olan mesela Samsung Galaxy S5 M9'un hemen altında. Aralarında puan fark var. Muse MX4 yukarılarda yer alıyor ama LG G Flex 2 listenin en aşağısında ve Snapdragon 801'li OnePlus'ın üstünde. G Flex 2 de bildiğin gibi Snapdragon 810 Yonga setini taşıyor ama LG'nin ne yazık ki cep telefonlarında bir sıkıntı var. Hangi Yonga setini kullanırsa kullansın ya bu adamlar kullanamıyorlar ya da downgrade ediyorlar ısınmasın diye bu işlemcileri ve hızını düşürüyorlar. Genel olarak buraya baktığında LG G Flex 2 piyasadaki Snapdragon 805'li telefonların aşağısında yer almış işlem gücü olarak ki garip. Şu anda listeyi zaten izleyenlerimiz
İşlemcinin
görüyorlar.
İşlemcinin hakkını verememiş tam olarak.
Veremiyor. LG'de böyle bir sıkıntı var. Hiçbir telefonu o içindeki işlemciyle aynı işlemciyi taşıyan diğer firmaların telefonlarıyla rakip olamıyor. Garip, garip bir durum. Google'un Chrome için bir eklentisi yayınlandı. Bu eklenti sayesinde artık veri sıkıştırması yaparak veri tasarrufu sağlıyor Chrome. Genel olarak aslında mobil cihazlarda vardı zaten. Bu ne yapıyor? Google kendi sunucularında sizin gitmek istediğiniz web sitesini sıkıştırıp cihazı oradan yolluyor. Bu şekilde de sıkıştırılmış veri geldiği için de daha az veri indiriyorsun. Mobil cihazlarda ya da 3G üstünden cep telefonunu hani bilgisayara bağlayıp internete erişecekler için
çok çok önemli bir adım.
Önemli bir şey var. Bu eklenti ücretsiz olarak kurup sıkıştırmadan yararlanabilirsiniz. Bir diğer önemli gelişme de Google arama motoru algoritmasında 21 Nisan'da bir değişiklik yapacak. Bu değişiklikle beraber de aslında artık mobil versiyonu olan siteler en üstte yer almaya başlayacak. Ve bu sadece mobilden arama yaptığınızda değil, masaüstünden arama yaptığınızda da bu şekilde sıralanacak ki biraz siteleri, web sitelerini, şirketleri mobil sürüm üretin ne zorluyor firma. Burada da böyle bir zorlama var. Son olarak da son haberim de Super Online'dan geliyor. Super Online yurt dışı çıkış hızını 1.5 terabit per second'ı yükselttiğini açıkladı. Güzel bir hız değeri genel olarak baktığında ama Türk Telekom 2011 yılında 1.2 terabite yükseltmiş zaten hızı. Yani 2015'e geldiğimizde 4 yıl sonra ancak Super Online'dan bunun üstüne çıkan bir hız değeri görüyoruz. Ama şöyle karşılaştırmak lazım. Türk Telekom'un hitap ettiği kitleyle Super Online'ın hitap ettiği kitle birbirinden farklı. Ama tabii ki bu açıklama tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü Türkiye'nin toplam gücü ne? Kaç kullanıcı var? Kullanıcı başına düşen hızın ne?
Hız neydi?
Bu tip hiçbir açıklama yok.
Bu detaylara girdiğin zaman aslında o sunulan istatistiklerin...
Yani büyük bir rakam ver, şov yap tarzında bir açıklama olmuş. Biz Super Online'dan bu açıklamaya çok daha ayrıntılı bir detay beklerdik. Yani eskiden kullanıcılarımızın başına düşen yurt dışı çıkışı bu kadardı. Şimdi bunu bu kadara çıkarttık. İşte rakipler de bu kadar falan tarzında bir ayrıntı ver. Vermiyorsan tek başına bu haberin bir anlamı yok. Bu yüzden aldım. Hani bunu bir yerlerde görüp çok bir şey zannedebilir kullanıcılarımız ama tek başına bir şey ifade etmeyen bir rakam aslında.
Evet, ben de oyun dünyasından birkaç kısa haberim var. Onları vereceğim arkadaşlar. Nintendo kanadından gelecek iki tane bölüm var. Bir tanesi geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla, daha doğrusu bir video ile birlikte büyük heyecanla beklenen Zelda'nın iptal olduğunu, daha doğrusu iptal oldu demeyelim, ertelendiğini, 2016 yılına ertelendiğini öğrendik. Ama bunun hemen ertesinde gerçekleştirilen yeni Nintendo Direct etkinliği ile birlikte birkaç tane çok önemli oyunun Avrupa'ya veya Batı'ya lokalizasyonunun gerçekleştirileceğini de öğrenerek aslında bir noktada Türkiye'de olmayan, çok az olan Nintendo Wii U kullanıcılarını da sevindiriciler diye düşünüyorum. En önemli oyunlardan bir tanesi Fatal Frame 5. Çok başarılı bir korku oyunu. Batı'ya gelecek olması çok çok önemli. Büyük heyecanla bekliyoruz. Bir diğer haberim, Mesut'un da ilgisini çekecek bir haber aslında. Hani böyle bir şey yapsalar nasıl olurdu diye düşünüyorduk. Yapmışlar da zaten. Cities Skylines'a multiplayer first person modu geliyor arkadaşlar. First person modunda bu modla birlikte bir birey olarak yapmış olduğunuz şehirde gezebileceksiniz. Hatta online olarak gezeceksiniz. Bir başkasının şehrine de herhalde gidip gezilebilecekmiş diye bir not düşünmüş.
Eğer öyle bir şey olursa bambaşka bir boyut kazanır.
Yapmış şeyleri de yapmışlar yalnız. Adamları da yapmışlar. Hani iki adam buluşuyorlar. Geziyorlar falan.
Yani ne kadar stabil. O bir yayınlansa
işte, yani sadece 40 saniyelik bir video var. Bir de FPS modu demişler. Şimdi FPS modu shooter oluyor. Yani first person shooter dediğimiz bir tür. Yani first person bakış açısı shooter olduğu zaman işin rengi değişir. Yani first person adventure oyunları da var
zaten
mesela.
Zaten Steam için yakında Grand Theft Auto olacak diyenler
ya,
çok.
Ya şimdi shooter olduğu zaman GTA'ya dönüşür diye düşünüyorum, evet. Ama o kadar esnek bir oyun ki bu tarz detayları, eklemeleri en azından üzerinde çalışıyor olmaları bile çok büyük bir başarı diye düşünüyorum. Yani öyle bunu gerçekten. Bunu sağlıyor olması bile oyunculara, modculara çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük heyecanla bekliyoruz. Son haberim de Gabe Newell'dan geliyor. Daha doğrusu Gabe Newell'ı bir oyun karakteri haline getirmişler. Bir bölüm sonu canavarı yapmışlar arkadaşlar. 1 Nisan şakası olarak başlamış ama sonrasında firma ya biz bunu koyalım, güzel oldu demişler. Crawl isimli bir oyun var. Asimetrik bir oynanış alanına sahip. 3 kişi canavar oluyor, 1 kişi kahraman oluyor. O kahraman o canavarları keserek ilerleyip bölüm sonuna ulaşmaya çalışıyor ama canavardan bir tanesi kahramanı öldürürse onun yerine geçiyor.
Değişim geçiyor.
Kahraman canavar oluyor. Bu şekilde artık kapıdan en son çıkan kahraman
kim
olarak şampiyon olmuş oluyor diyebiliriz. Bu sistemde de arkadaşlar Gabe Newell'ı canavarlardan birisi yapmışlar. Oynanabilir karakter olarak ilerleyen günlerde erken erişim güncellemesiyle oyuna dahil olacakmış. İlginç, daha önce Gabe Newell Counter Strike'da bir kartlarla falan oyuna dahil olması gibi bir durum vardı. Görsel olarak ekleyeceklerdi ama karşı çıktı. Bu tarz şeylerin içine girmek istemiyor belli ki. Buna nasıl bakacak bilmiyoruz ama şu ana kadar da Valve kanadından olumsuz bir cevap gelmedi. Hali hazırda Steam'de 18 liraya erken erişimden satılan bir oyun nihayetinde.
Evet, devam ediyor şu anda herhalde. Evet. Gabe Newell'ı kesmeye devam edebilirler.
Büyük ihtimalle Half-Life 3 geç çıktığı için, daha doğrusu halen duyurulmadığı evet, için tokatlamak isteyen insanlara
hıncını ondan çıkartabilirler.
Bir fırsat.
Bu ikisi bir de deneysel bir şey denedik. İkisi birin sonunda bunu da açıklamasını yapalım. Ne dedik? Periskop'tan yayın yapalım. Periskop'tan gelen soruları da işin içine katıp hani interaktif olsun diye ama Periskop henüz daha hazır değilmiş bu tip işlere.
Periskop çünkü bizi kaldıramadı.
Belli yani. Bir yerden sonra chat ekranı gitti. Belki de iPad'den kullandığımız için bu sorunu daha fazla yaşadık. Çünkü olabilir. iPad için yazılmış bir uygulama değil ne yazık ki. Ben cep telefonundan yaptığım yayınlarda bu tip bir şey bir kere rastladım. Ondan sonrasında olmamıştı. İleride hazır olduğunda program tam olarak ya da biz farklı bir sistem geliştirdiğimizde bunu kendi üstümüzden de yapabiliriz. İlla bir üçüncü parti programa ihtiyacımız evet. Yok aslında. Bu tip bir şey yapıp artık offline yayınlarımızı da yani aslında band yayınlarımızı da ufaktan interaktif hale getirebiliriz diye düşünüyoruz.
Kesinlikle.
İlk denememiz pek hoş olmadı. Sadece iki kişinin yorumunu alabildik. Çünkü iki kişiyi görebildik. Diğer yorumlar gelmedi bize. Hiçbir şekilde tekstler ulaşmıyor.
Bak son anda birkaç tane yorum
geldi. Evet, bu hafta teknolojinin yasa hareket yokmuş dediler. Evet. Son olarak yazmıyorlardı o yüzden demiş bir arkadaşımız. Harbiden de yazmıyorlarmış. Yazanlarınki de geldi.
Program başında da söylediğimiz gibi sadece App Store'da oluyor olması.
Evet doğru. Onu da etkiliyor.
Kitleyi kısıtlıyor.
Ya izlemeler oldu. Yalnız kesilmeler nedeniyle işte bazı arkadaşlarımız yazmayı da bıraktılar vallahi. İzleyenler sonuna kadar izlemişler. Evet, eğer bizi Periskop'tan izlediyseniz onu da söyleyelim.
Tekrardan.
Tekrarını izlerken en azından daha canlı, görsel olarak daha zengin programla karşılaşacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.